SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Temmuz 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vorunceri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra en son COVID-19 gelişmelerini derlediğimiz bölüm var. En önemli gelişme federal hükümetin COVID-19 ödemelerinde attığı geri adım. Programın ikinci yarısında özellikle Melbourne'un Hume City ve Whittlesea bölgelerinde yaşayanların yakından tanıdığı bir tıbbi hizmet kurumu olan DPV Health'ten Fatma Ünal var. Fatma Hanım gönüllülerden sorumlu koordinatör ve Türkçe konuşan topluma bir çağrısı olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Covid-19 nedeniyle yapılacak 750 dolarlık izolasyon ödemelerine erişim çarşamba gününden itibaren devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde bir alışveriş merkezindeki saldırıda 4 kişi öldü. Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yine tutuştun Erdoğan" diye yazan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her devletin elinde bir Erdoğan dosyası var, bu yüzden özel tercüman kullanıyor" iddiasında bulundu. Federal hükümetin önde gelen isimlerinden Tanya Plibersek, casual yani kadrosuz çalışan işçiler için pandemi izin ödemelerini kesme kararını tersine çevirmenin mantıklı olduğunu söyledi. Sağlık yetkilileri virüs vakalarının ülke genelinde artan yayılmasını durdurmaya çalışırken COVID-19 izolasyon ödemelerine erişim bu haftadan itibaren yeniden başlayacak. Virüs testi pozitif çıkan ve işlerinden tecrit edilmesi gereken çalışanlar çarşamba gününden itibaren tekrar sunulacak olan 750 dolarlık ödemeyi alabilecek. Federal hükümet plan geçen ayın sonunda sona erdiğinde eyalet ve bölge liderlerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan sonra izolasyon ödemelerini Eylül ayının sonuna kadar uzatmayı kabul etti. Kanal 7'ye konuşan Plibersek bunun açıkça doğru bir çağrı olduğunu söyledi. Plibersek, bir sürü hasta kişi var ve onlardan evde kalmalarını ve kendilerini tecrit etmelerini istiyorsak, eyalet ve federal hükümetlerinin birlikte onlara biraz yardım etmesinin oldukça doğru olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Küresel Aşı İttifakı'nın eş başkanı, Avustralya'nın bazılarının boşa gidebileceği korkusuyla çok fazla aşı sipariş etmediği konusunda ısrar ediyor. Geçen yıl federal hükümet tarafından sipariş edilen 10 milyonlarca doz aşının 51 milyon Novavax aşısının neredeyse tamamı da dahil olmak üzere artık son kullanma tarihinin geçme riskiyle karşı karşıya olduğuna dair endişeler var. Söz konusu açıklama, vaka sayıları ülke genelinde artmaya devam ederken Avustralyalıların 3. ve 4. Covid aşılarını almaları için yenilenen çağrılar yapılırken geldi. ABC'ye konuşan Avustralya'nın aşı düzenlemeleriyle ilgilenmekle görevlendirilen Jane Halton, insanları Covid aşılarıyla ilgili güncel bilgileri almaya çağırdı. Halton, kışın ortasında olduğumuz için her yerde grip oluyoruz ve insanların gerçekten 3. ve hatta 4. dozu almayı düşünmeleri gereken bu özel varyantın artan vakaları var diye konuştu. 17 yaşındaki Acil servisin sürekli dolup taştığını ve yorulduklarını söyleyen hemşire Anderson, servis sürekli yatak sorunlarıyla uğraşıyor. Perote adım atmanın ve bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldi diye konuştu. Hemşireler her 3 hasta için bir hemşire olacak şekilde hemşire hasta oranlarında derhal bir üst sınır görmek istiyor. Ukraynalı bir askeri yetkili Moskova'nın tüm operasyonel alanlarda askeri operasyonları arttıracağı yönündeki açıklamasını Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının bir sonraki aşamasına hazırlandığı şeklinde değerlendirdi. Reuters haber ajansı, Batı'nın uzun menzilli silah sevkiyatının savaşta Ukrayna'ya katkılarının görülmeye başlandığını, bu süreçte Rus roket ve füzeleriyle kentlerin vurulduğunu ve Kiev'in bu saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü bildirdiğini yazdı. Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Vadim Skibitski cumartesi günü yaptığı açıklamada bu sadece havadan ve denizden yapılan füze saldırıları değil, tüm temas hattı boyunca, tüm cephe hattı boyunca bombardımanı görebiliyoruz. Taktik, havacılık ve saldırı helikopteri aktif olarak kullanılıyor diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşürken özel tercüman kullanmasının kendisi ve ailesiyle ilgili korku ve kaygı duymasından kaynaklandığını savundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine tercüman olarak giren Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abuzhanap'tan hanım kızımız diye söz etmesine yönelik iktidar kanadından gelen eleştiriler için de komik bir durum. Ama onlar halktan, Anadolu'dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden hanım kız hitabının bile ne anlama geldiğini unutmuş görünüyorlar diye konuştu. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hanım kızımız ifadesi kullanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi liderine rezilsin yorumunu yapmıştı. Varank, bunun küçültücü bir dil olduğunu söyleyerek bunun tek sebebi de onun soyadı ve başörtüsüdür iddiasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçları ile ilgili önerilerinin ardından trollerin harekete geçtiğini ifade ederek "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan, bir de aklınıza gele gele tırnakçı Kemal etiketi gelmiş" diye yazdı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Gençlere sesleniyorum, faizli Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını ödemeyin, bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kredi Yurtlar Kurumu kredi borcu düzenlemesiyle ilgili kabine toplantısını işaret etmesinden sonra gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu kredi borcuna ilişkin düzenleme konuşulacak. Erdoğan, Cuma günü yaptığı konuşmasında Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili olarak "gençlerimizi faize kurban etmeyiz" demiş ve pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını işaret ederek "ilk kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in davetine icabetle resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla Reis'in ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında 7. Üçlü Zirve toplantısına katılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur iddialarına CHP'den sert yanıt geldi. Akbaşoğlu'na yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bunu FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere red oyu kullanan bir grup başkan vekili, bu önergeleri veren partinin genel başkanına" diyor. "Bu yüzsüzlüğü aşan arsızlığın tek sebebi yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı. Kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, itibarlı dış politika rehberi yayınladı. Rehberde "dış politikayı şahsileştirme, barışçıl ve güvenilir bir iklim oluştur, diplomasiyi diplomatlara bırak, tutarlı ol, hakkını koru, hayali düşman üretme" gibi maddeler yer aldı. T24 haber sitesinde Murat Sabuncu'nun sorularına avukatları aracılığıyla Edirne cezaevinden yanıt veren Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlarını tümden susturmasını, bırakmasını istediğini söyledi. Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var. Bunları da herkesin bilmesi lazım diyen Demirtaş, ilki hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor, tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK'nın ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Burada da ikinci engel çıkıyor. O da İmralı tecrididir. Çünkü PKK'yı ikna edebilecek kişi Öcalan'dır. Onu da yıllardır tecritte tutuyorlar ifadesini kullandı. Bu arada Halkların Demokratik Partisi olağan büyük kongresinin ardından Merkez Yürütme Kurulu'nun yeni üyelerini belirledi. HDP'de 29 kişilik Merkez Yürütme Kurulu'nun 15 üyesi değişti. Parti meclisine seslenen eş genel başkan Mithat Sancar, HDP'nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala konusunda Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına 10 Aralık 2019'da uymuş ve uygulamıştır diye konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Ali Ağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait Nao São Paulo adlı geminin 600 ton asbest barındırdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, gemide tehlikeli ve riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4000 Suriyelinin Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlatıldığını iddia etti. Sığınmacılara yönelik söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk doktorların Türkiye'yi terk ettiğine dikkat çekti ve Suriyelilerin göreve başlatıldığını söyledi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mahalle imamının Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslendi. Doktorlar için ölüm fermanı haktır diyenler, bu alçaklığa karşı sözünüz yok mu diye soran Enginyurt, Ali Erbaş, vicdanın rahat mı, bu şerefsize söylenecek lafın kalmadı mı ifadesinde kullandı. İsmail Ağa cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun 23 Haziran'da ölümünün ardından tarikat içinde post kavgası başladı. Tartışmanın taraflarından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye dair Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları, filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman ifadelerine yer veren Usta Osmanoğlu, Cübbeli Ahmet'in Endonezya'dan kadın misafirleri geldiğini iddia etti ve erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım ifadesini kullandı. Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Profesör Doktor Ataol Behramoğlu'nun İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki işine son verildi. Kurban Bayramı ile ilgili canları keserek bayram olmaz sözlerinin ardından troller tarafından hedef gösterilen Behramoğlu sosyal medya hesabından yanıt vermiş ve samimi inanç sahipleri içinde incittiklerim varsa elbette özür dilerim demişti. Kanal, Bereketli Topraklar üzerine ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kral, Antalya'nın Kumluca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 79 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 10 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 15, Melbourne'da hafif yağışlı 10, Adelaide'de muhtemelen sağanak yağışlı 13, Perth'te muhtemelen muhtemelen sağanak yağışlı 19, Hobart'ta yer yer yağışlı 8, Brisbane'de açık 24 ve Darwin'de de açık 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi hemen Necdet Çimenli Bey'in mesajını okumak istiyorum. Bugün nedense Nilgün kızımızın programı arızayla başladı. Necdet Bey haklı. Yanlış tuş, teknik hasar bir araya geldi ve yani böyle haberleri çalacağıma şey çaldım. Arayı çaldım, reklam arasını çaldım ve geriye almak mümkün olmadı tabii. Reklamı başlatınca bir daha geri gelmiyor. Reklamın sonuna kadar dinlemek gerekiyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Bu yüzden programın en azından ilk kısmında biraz sıkıntı yaşadık. Birazdan en son COVID-19 gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Programın ikinci yarısında ise Victoria'ya hizmet sunan DPV Health'ten Fatma Ünal'la konuşacağız. Fatma Hanım, Türkçe konuşan toplumdan yaşlı ve engellilere yardım edebilecek gönüllü otobüs ve minibüs şoförleri arıyor. Sayın dinleyiciler, programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ilk reklam arasını çaldık. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Varcan Sayat Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'de bolluk ve bereket dolu, bayram tatili bitti. Oteller hala tam kapasite, turistlerle dolu. Geri dönenlerin tek mazereti terk ettikleri ekmek kuyruklarının başkaları tarafından işgal edilmemesi ve bu zevkten mahrum olmak istememeleri. İşin garibi, ellerinde hala açız aç pankartlarının var olması, diyor bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz: İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu 15 Temmuz'da FETÖ örgütünün gerçekleştirdiği başarısız darbe girişiminin 6. yıl dönümü etkinlikleri sonunda Başkan Erdoğan'ın makamına çay içmeye davet etmiş. Gelmeyince de camdan dalgın dalgın mahşeri imamlı topluğa bakarak "bekledim de gelmedin, hiç mi beni sevmedin" şarkısını söylerken darbe günü önlerinden geçen tankları alkışlayan ve "bu bir tiyatro" diyenler efkar dağıtarak kendisini şaşkınlıkla dinlemişler, demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, sanki hanım kızımızın söyleme küfürmüş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. İşte bunlar kadını hiç sayan ve kadın üzerinden siyaset yapan siyasal İslamcılar. Bunlar türban yüzünden okuyamıyorum siyasetiyle başa geçenler fakat kızları okutmayın diyen anlayış yine bunlar. Bunlar her zaman böyle yalan edebiyatı ile mazlumu oynarlar ama kendi şeriatçı sistemlerinde kendilerinde yaşayamazlar, demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı: bütün dünya medyası gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan Veliaht Prens'i ziyaret ettiği için Biden'ı eleştiriyor. Kabul edilemez bir ziyaretti, demiş Necdet Bey. Evet, bütün dünya eleştiriyor Biden'ı bu ziyareti gerçekleştirdiği için. Necdet Bey haklı. Ancak bu dönemde böyle büyük bir ihtimalle bu liderler siyasete atıldıkları zaman bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorlar bu tip durumlarda. Yani Cemal Kaşıkçı'nın, yani Amerikan istihbaratı da Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden doğrudan Veliaht Prens'i suçlamıştı, Salman'ı. Ama petrole ihtiyacı var. Petrol dünya çapında, petrol fiyatları yükselmiş durumda. Bunu indirmek için de dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'a muhtaç birçok Batı ülkesi ve bunu da Suudi Arabistan kullanıyor. Sayın dinleyiciler, cumartesi sabahı toplanan ulusal kabine önümüzdeki haftalar için önemli bir dizi karara imza attı. Hafta sonunda acil olarak bir araya gelen ulusal kabinenin toplantısı sonrası konuşan Başbakan Anthony Albanese, Haziran sonunda sona eren pandemi ödemelerinin Eylül sonuna kadar devam etmesi kararının alındığını açıkladı.
I said during the election campaign repeatedly.
Seçim kampanyası boyunca kimsenin geride kalmayacağını vurguladığını söyleyen Albanese, özellikle de maddi açıdan sıkıntı yaşayanların destekleneceğini, kimsenin izolasyon veya gelir arasında seçim yapma zorunluluğunda kalmayacağını söyledi. Peki pandemi, izin, felaket ödemesi nedir? Hastalık iznine erişimi olmayan çalışanların COVID-19 kuralları kapsamında tecritte oldukları için çalışamadıkları süre boyunca erişebileceği ödeme. 2020'de pandeminin zirvesinde başlatılan ödeme, kilit sektörlerde çalışanların virüsü kapmaları durumda tecritte kalanlar veya tecritte kalan bir başkasına bakmaları gerekenler için çıkartılmıştı. Kapsam içindeki çalışanlar tecritte kaldıkları her 7 gün için belirli bir ödeme alıyor. Ödeme çalışılan saate göre değişiyor. Kaybettikleri çalışma süresi haftada 8 ila 20 saat olanlar $450, 20 saatten fazla kaybı olanlarsa $750'lık ödeme alabiliyor. Geçen Eylül'de Morrison hükümeti programın 2021-22 mali yılı sonunda, yani geçtiğimiz Haziran sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Albanese de ödemelerin kesileceğini söylemişti, ancak son dalga kapsamında artan COVID-19 vakaları ve Ağustos'ta vaka sayılarının tavan yapacağı öngörüleri ödemelerin geri getirilmesi gerektiği çağrısını arttırmıştı. Ödemeler için çeşitli şartlar var. Ödemeye erişebilmek için asgari 4 saatlik bir kayıp gerekiyor. Başvuru döneminin ilk gününde kişinin likit varlıkları, yani nakit veya nakde kolay çevrilebilir varlıkların toplamının $10,000'dan az olması gerekiyor. Çiftler ayrı ayrı ödemeye erişebilir, ancak başvurularını ayrı ayrı yapmak zorundalar. Tecritte olup çalışan veya ücret alanlar veya gelir destek ödemesi alanlar ödemeye erişemiyor. Bazı eyalet ve bölgelerde kilit önemdeki sektörlerde çalışanların yakın temas olmaları durumunda izolasyona girmeleri gerekmiyor. Bu koşullar kapsamındakiler felaket ödemesi alamıyor. Pandemi felaket ödemesi programı 30 Haziran'da sona ermişti. Hafta sonunda alınan karar sonrası 20 Temmuz çarşambadan itibaren başvurular kabul edilecek. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren COVID-19 yüzünden izolasyona girenler de başvuruda bulunabilecek. Başvuru sahiplerinin MyGov hesapları üzerinden Centrelink müşteri numarasıyla başvurmaları tavsiye ediliyor. İnternetten başvuramayanlar 180-22-66 numaralı hattı arayabilir. Ancak bu aramaların 20 Temmuz'dan itibaren yapılması isteniyor. Başvuruların izolasyonun ilk gününden sonraki 14 gün içinde yapılması gerekiyor. Programın $780 milyon mal olacağı ve masrafın eyalet, bölge ve federal hükümetlerce karşılanacağı belirtildi. Karar Avustralya Tıp Derneği Başkanı Ömer Hürşit tarafından olumlu bulundu.
We need the COVID supports in place so that Australians can do the right thing and they're not put in a situation.
Avustralyalıların doğru zamanda doğru kararları verebilmesi için COVID desteğine ihtiyacımız olduğunu söyleyen Hürşit, insanların doğru kararları almak veya eve yemek götürmek arasında karar vermek zorunda kalmaması gerektiğini söyledi. Veya grip veya nezle olduğunu söyleyip işe gitme riskini almamalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Ulusal kabine toplantısından çıkan bir başka kararda konsesyon kartı olanlara ücretsiz RAT testi programının geri gelmeyeceği. Başbakan Albanese, RAT testlerinin artık ucuza her yerde bulunduğunu söyledi.
They've been provided through aged care centers, they've been provided anywhere.
Tüm huzur evlerinde ve PCR testinin sunulduğu yerlerde rahatça bulunduğunu söyleyen başbakan, federal hükümetin RAT testi masrafının yarısını karşıladığını belirtti. Bu arada COVID pozitif olup antiviral ilaca ihtiyacı olanlar için geçici bir süreliğine uzun telehealth randevusu opsiyonu yaratılıyor. Doctors Reform Society'den Dr. Robert Marr, antiviral COVID-19 haplarının karmaşık ilaçlar olduğunu söylüyor.
I've had quite a few patients with COVID request the antivirals and they are quite complex because one of
çok sayıda hastasının antiviral COVID-19 ilaçları için kendisine geldiğini söyleyen Marr, bu ilaçların çok karmaşık olduğunu ve başka ilaçlarla etkileşime girdiğini belirtti. Bu yüzden hastalarla tek tek aldıkları ilaçlar üzerinden geçip neleri almaları ve neleri almamaları gerektiğini konuşmak zaman alıyor diye konuşuyor. Bu arada tüm eyalet ve bölge başbakanlarını bir araya getiren ulusal kabine yaptığı açıklamada sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı kapalı ortamlarda maske kullanmanın şiddetle tavsiye edildiğini belirtti. Ancak ulusal kabine birçok uzmanın istediği maske zorunluluğunu getirmedi. Epidemiyolojist Adrian Esterman özellikle çok kültürlü toplumlara ulaşılması gerektiğini söylüyor.
My preference would be for face mask mandates.
Bana sorarsanız ben maskenin zorunlu olmasından yanayım diyen uzman, ancak ulusal kabine bu kararda değilse, maskenin öneminin altını çizmek için en azından halka daha etkili ulaşmaya çalışmalı diye konuşuyor. Şu anda halka bu konunun önemi yansıtılmıyor diye de ekliyor. Yeni varyantlarla şiddeti artan mevcut COVID-19 dalgasının önümüzdeki haftalarda büyüyüp, Ağustos ayında zirveye ulaşması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte New South Wales'da 5 ve Victoria'da 18 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Batı Avustralya'da ve Güney Avustralya'da da 2'şer kişi hayatını kaybetti COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı. Hastanelik olanların sayısı da Avustralya çapında 4000'in üstünde. Şu anda insanlar COVID-19 yüzünden 4000 kişi Avustralya'da hastanede tedavi altında. Vaka sayıları da 40.000 seviyesinde, günlük vaka sayıları, uzmanların söylediği bu. Biraz önceki bölümde ulusal kabine ön plana çıktı. Bu arada pandemi döneminde kurulan bu ulusal kabine eyalet, bölge ve federal başbakanları bir araya getiriyor. Ulusal çapta önemli konuları tartışmaları için ulusal kabinenin önümüzdeki dönemde 2 veya 3 haftada bir toplanacağı belirtildi. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir iki tane daha mesaj geldi. Onları okuyup yayına devam etmek istiyorum. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker demiş ki ben suçluyum ama sabıkalı değilim. Mübarek kaçak fare gel adalete teslim ol. Çöktüğün paraların azmettirdiğin cinayetlerin hesabını ver ki o zaman sabıkalı olup olmadığını anlayalım demiş bu dinleyicimiz. Sedat Peker'in sabıkalı değilim demesi ilginç çünkü yıllarca hapiste yattı organize suç örgütü lideri olarak. Yani suçlu bulunmuş, sabıkasız olması imkansız. Sydney'den Mustafa Bey, paraya ve petrole ihtiyacı olan ülkeler Suudi Arabistan'a gidiyor. İlk önce Tayyip Erdoğan, şimdi de Joe Biden acaba istediklerini alabildiler mi diye sormuş. Hem Amerikan basınında hem Türk basınında çıkan haberlere göre iki ülkede Suudi Arabistan'dan istediklerini alamadı. Sayın dinleyiciler, Victoria'ya hizmet sunan DPV Health'tan Fatma Ünal'la konuşuyoruz. Türkçe konuşan toplumdan gönüllüler bulmanın zorluğuna dikkat çekiyor Fatma Hanım. Sağlık hizmetleri sunan ve kar amacı gütmeyen DPV Health'tan gönüllü koordinatörü Fatma Ünal'la konuşuyoruz. Fatma Hanım, öncelikle SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
Hoş bulduk Necat Bey. Merhaba. Benim adım Fatma Ünal ve DPV Sağlık Merkezi'nde gönüllü koordinatör olarak çalışıyorum. Ve 5 yıldır buradayım. DPV Health toplumumuz için koruyucu ve temel sağlık hizmetleri sunan kar amacı olmayan bir toplum sağlığında kuruluşundayız. Daha önce Dianella Health olarak bilinen Plenty Valley Health ile birleştik ve şimdi DPV Health
topluma ne tür hizmetler veriyor acaba?
Tıbbi hizmetleri, diş hizmetleri, ruh sağlık hizmetleri, fiziksel sağlık hizmetleri, engelli hizmetleri, 65 artı sağlık hizmetleri çocuk ve gençlik hizmetleri ve toplum destek hizmetleri. Ve bizim gönüllüler bu toplum destek hizmetlerinde çalışmak olacaklar. Son 5 yıldır Kuzey'de çalışıyorum. Team Revitalcy bölümünde. Ve bunu fark ettim ki yüksek bir Türk, Arap ve şimdi de Hint nüfusunu fark ettim. Ve bu toplulukta gönüllü olmak için ellerini kaldıran çok az Türk insanlarını fark ettim. Ve bunun neden olduğunu bilmiyorum. Ama maalesef toplumumuzda Türkler çok olduğu görünüyor. Ancak topluluğa geri verilmiyor gibi görünüyoruz. O beni çok üzüyor.
Fatma Hanım, gönüllüler tam olarak ne yapıyor? Sizin böyle sorumlu olduğunuz gönüllüler?
Gönüllüler toplumla beraber daha çok yaşlılarımızı ve engellilerimizi yardım ediyorlar.
Mesela evet. Ne yapıyorlar yardım ederken?
Konuşmakla, çay kahve servisi vermekle, otobüsle evlerinden alıp programa getirmekle, gezilere gitmekle, konuşmakla, arkadaş olmakla öyle yani. Hani güzel bir gönül bir rol bence.
Toplumun Türkçe konuşan engellileri ve yaşlılarıyla iletişim kurmak, onların sıkıntısını dinlemek falan ağır iş değil sonuçta bu.
O ağır iş değil, hatta çok böyle...
Değerli bir iş. Sonuçta
değerli bir iş
toplumumuzun,
yani,
toplumumuzun tarihi... Hayır yani sonuçta bu yaşlarla bir arada olmak yani bu devirde çok aslında önemli bir şey. Hem yaşlılar için hem de toplumun tarihini bize anlatmak için yani daha gençler için de çok önemli. Gönüllüler için de çok önemli. Onları yani toplumun geçmişini öğrenmek için önemli ve yani bugün yaşlılara yardım etmezsek yarın biz de yaşlanınca kimse bize yardım etmeyecek sonuçta.
Elbette, tabii ki. Şu anda gönüllü minibüs şoförü arıyoruz. DPV Health müşterilerini evlerinden, işte çeşitli DPV Health şubelerinden veya programlardan gezilerine taşımak için gönüllü sürücü arıyoruz.
Bu gönüllü sürücüler engelli veya yaşlı bireyleri evlerinden alıp çeşitli etkinliklere götürecekler değil mi? Ya da ihtiyacı olan dişçiye, doktora, kafeye, o tip şeyler değil mi?
Evet, evet, ama çoğu olan toplum bir arada çalışacaklar yani. Hani sabahleyin 9 gibi Meadow Heights şubesine gelip oradaki görevlilerle buluşup listeyi alıyor. Kimi alacak mesela evinden, kimleri alacak. Ondan sonra o müşterileri şubeye getirip veya geziye getiriyorlar. Saat 2:30 gibi program bitiyor, ondan sonra eve bırakıyorlar.
Fatma Hanım, Avustralya kültüründe gönüllülük müessesesi çok önemli. Ancak göçmenlerde aynı oranda gönüllü göremiyoruz. Türkçe konuşan toplum nasıl? Çok gönüllü bulabiliyor musunuz acaba?
Maalesef yok. Maalesef isterdim ki daha çok olsun. Çünkü benim en çok fark ettiğim, işte önceki söylediğim gibi, bu bölümde çok Türk, çok Arapça, çok kültürlü bir merkez olduğuna rağmen Türkçe konuşan gönüllülerimiz çok az ve bunun nedenini bilmiyorum.
Göçmenler arasında gönüllülük az. Yani Hume City ve Whittlesea için göçmenlerin fazla olması dezavantaj gönüllüler açısından. Yani insanlar farklı şeyler yapmayı tercih ediyorlar boş zamanlarında. Genelde Avustralyalılar işte yangınlarda gönüllü oluyorlar, toplum etkinliklerinde gönüllü oluyorlar. Her taraf görebiliyoruz yani bunları ama Hume City ve Whittlesea'de göremiyoruz herhalde, öyle diyorsunuz galiba.
Maalesef öyle diyorum yani. Biraz daha görünsek topluma çok iyi bir şey olacak. Bizim kendi imajımız için iyi olacak. Evet, hani bazı tabii ki Türk faaliyetlerinde bulunmuş olabilir bizim gönüllülerimiz. Ama ben diyorum ki karışık milletlerde, yabancı milletlerde de bulunalım. Yardım seven bir insanız. Yani kültürümüzü anlatalım, gösterelim. Güzel bir örnek olalım toplumumuza diyorum.
Aslında Türkiye'de de misafirperverlikle falan övünürüz de buraya gelince o kadar başkalarına yardım konusunda öne çıkmıyoruz diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Gerçekten öyle görünüyor yani. Herkes elini kaldırıp da gönüllü çalışsa, yardım etse çok iyi olur bizim için. Türk toplumu için iyi olur. Herkesin sağlığı için iyi olur aslında. Kendi toplumla kaynaşmak, kültürümüzü anlatmak.
Fatma Hanım, gönüllü olmak için mesela bir yere başvurmamız gerekiyor değil mi? Ne yapmak lazım? Bir gönüllü olmak istedik, biz sizin söylediklerinizden etkilendik ve Gönüllü olmak istedik. Ne yapmamız lazım?
Öncelikle beni aramanız gerekiyor telefonla. Fon numaram da 0417 351 220.
Tamam, bunu arayanlar size ulaşabiliyor o zaman ve bilgi alabiliyor. Hı-hı. Türkçe olarak.
Evet. Ondan sonra işte bazı forumlar da olması gerekiyor. Birinci önemli olan police check. Ondan sonraki working with children check. Ondan sonra engelli ve yaşlılarla çalışma izni diye bir forum var. Onu da dolduruyoruz. Bazı online training de gerekiyor ama onları ben yardımcı olabilirim. Eğer İngilizceleri güvenli değilse veya hani online training'e alışkın değilseniz ben yardımcı olabilirim o konuda.
Fatma Hanım, yani gönüllü olmak için haftada bir defa ya da ayda bir defa yapabiliyor muyuz bunu? Yani belli bir periyotta mı yapmamız lazım, yoksa böyle istediğimiz zaman arayabiliriz ve bugün gönüllü olmak istiyorum diyebilir miyiz?
Şimdi öyle aniden gelemezsiniz tabii ki, çünkü bir sürü kurallar var. Ama hani bir senelik gönüllü olarak çalışacağım diye gelirseniz çok memnun oluruz. Çünkü gönüllülere de bir sürü training veriyoruz.
Bayağı onun, bir yatırım onunla yapıyorsunuz yani aslında.
Evet, evet, yani onun için bir sene veya 6 ay, hani tabii ki hani gönüllülerimiz tatile gidiyor, Türkiye'ye gidiyorlar. O normal bir şey yani, bazen tatile gidip onu bize önceden bildirirseniz o gönüllü şoförün yerine başkasını koyabiliriz. Konuşmakla, anlaşmakla güzel oluyor yani. Tabii ki tatil de veriyoruz, hani öyle şey değiliz yani, hani izin alabiliyorsunuz yani, öyle bir kontrakt falan yok, illa bunu ömür boyu yapacaksınız, yanımızdan ayrılmayacaksınız diye bir şey yok.
Siz Whittlesey ve Hume Belediyesi'ne gönüllüler arıyorsunuz. Gönüllü olmak için illa bu bölgelerde mi yaşamak gerekiyor?
Yok, ben sadece bu bölgeyi örnek verdim çünkü yakın diye, Meadow Heights otobüslerin olduğu yer yakın diye, ama bize bazıları değişik mahallelerden de gelen var yani, sadece Hume'den Whittlesey değil.
Fatma Hanım, çok teşekkürler. Şimdi röportajı bitirmeden önce Türkçe konuşan topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Bence katılın diyorum, üye olun, gönüllü çalışın, toplumunuzu güzel bir örnek verin ve bence gönüllü çalışmaktan zevk alacağınızı diyorum.
Fatma Hanım, son olarak sizin numaranızı tekrar etmek istiyorum. 0417 351 220'den Fatma Ünal'a ulaşabilirsiniz. Gönüllü olmak isteyen özellikle minibüs şoförleri ve otobüs şoförleri aranıyor, bunu da belirtelim. Fatma Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz röportaj için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, son günlerde Avustralya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınını meşgul eden Avustralya mafya lideri Mark Burrell'ın KKTC'de tutuklanması ve Kıbrıs'ta ve Avustralya'daki yankılarına ilişkin hazırladığımız bölüm var sırada. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Son bir haftadır Avustralya ve Kıbrıs Türk basını yoğun olarak aynı konuyu işliyor. Konu, 9 Temmuz'da Kıbrıs'ta tutuklanan, Avustralya uyuşturucu baronu olarak tanımlanan Mark Douglas Buddle. Buddle, uluslararası çapta aranan Avustralya Comancharo bisiklet çetesinin lideri. Tutuklanması sonrası Buddle hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Kuzey Kıbrıs vatandaşlığını garanti altına almak için Kıbrıs'ta bir kadınla sahte evlilik yaptığı haberleri Cumartesi günü Daily Telegraph gazetesi birinci sayfasına manşet oldu. Hikayenin başı geçen yıla kadar gidiyor. Geçen yıl Avustralya Federal Polisi, Amerikan ve Avrupa Polisi ile işbirliği yaparak Avustralyalı mafya lideri Hakan Ayık'ın telefonuna sızdı. Ayık, Federal Polis'in kontrolündeki bir haberleşme uygulamasını kullanmaya ikna edildi ve güvenli olduğunu sanarak bu uygulamayı dünya çapında mafya liderlerine dağıttı. 18 bin mafya elemanının dünya çapında bu uygulamayı telefonuna indirdiği bildiriliyor. Bu yolla yine dünya çapında operasyonlar gerçekleştirildi, binlerce mafya üyesi tutuklandı. Türkiye'de saklandığı bilinen Ayık'ın bu operasyona neden olmasından dolayı hayatının tehlikede olduğu, mafya gruplarının Ayık'tan intikam almak için fırsat kolladığına inanılıyor. Bir cinayete adı karışması sonrası 2015 yılından bu yana yurt dışında olan Buddle, Anom operasyonu olarak bilinen biraz önce sözünü ettiğimiz operasyon günlerinde Dubai'den Türkiye'ye geçti. Ve geçen yıl 7 Temmuz günü turist vizesiyle Kuzey Kıbrıs'a giriş yaptı, Girne'ye yerleşti. Daily Telegraph'ın haberine göre Girne'de mafya ilişkileri de olan bir araba galericisine ortak oldu. Bu galerici, Buddle'ın bir aylık vizesinin 3'er ay uzatılmasına imkan sağladı. Sürekli oturma izni almak için de Özge adlı Kıbrıslı bir kadınla da kağıt üzerinde evlilik yaptı. Buddle'ın 2015 yılında Avustralya'dan birlikte ayrıldığı gerçek karısı ise Instagram hesabından şu anda bulunduğu Bodrum'daki tatil köyünden çektiği fotoğrafını paylaştığı ve moralini bozmamaya çalıştığını yazdı. Melter Wicha daha sonra paylaşımını sildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Mark Douglas Buddle'ın Almanya'dan gelen bir çete üyesiyle buluşmaya gittiği sırada tutuklandığını ve güvenlik riski oluşturduğu için sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti. Mark Douglas Buddle şu anda Ankara yakınlarındaki Sincan cezaevinde tutuluyor. Avustralya basınında çıkan haberlere göre Avustralya'da Buddle hakkında uluslararası tutuklama emri veya iade talebi bulunmuyor. Ama son 5 yıldır Avustralya Suç İstihbarat Komisyonu tarafından hazırlanan 15 kişilik ülkeyi tehdit eden organize suç örgütü üyeleri listesinde yer alıyor. New South Wales polisi 2010 yılında bir silahlı soygun sırasında öldürülen güvenlik görevlisinin davası dolayısıyla Buddle'ı arıyor. New South Wales polisi bu olayla ilgili olarak Buddle hakkında yeterli kanıt bulunmadığını itiraf etti. 2020 yılında New South Wales'li gangster Majid Hamzi'nin Batı Sydney'de evinin önünde öldürülmesi olayında da adı geçiyor. Mark Douglas Buddle, Kıbrıslı gazetecilerin dikkatini Şubat ayında çekti. Buddle'ın bir uyuşturucu baronu olduğu ve 7 aydır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki tetikçisiyle birlikte yaşadığı yazıldı. İddialara göre Buddle, yüksek gelir getiren işler yapacağı vaadiyle vize aldı. Dönemin bazı bakanlarıyla görüştü. Karpaz bölgesinde yatırım yapması için Magosa'nın tanınmış bazı iş insanlarına ve bakanlara yüklü miktarda para verdiği iddia edildi. Yine iddiaya göre Mark Buddle, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'na indi ama hakkında bir Interpol uyarısı olduğu için ülkeye sokulmadı. Kıbrıs'ta bu haberler tam da mafya lideri olduğu ileri sürülen Halil Faryalı cinayetini takip eden günlerde yayınlanıyordu. İddialara göre Buddle Kıbrıs'a geldiği günden beri önemli yatırımlar yaptı. Birçok işletmenin sahibi veya ortağı oldu. Kıbrıs Türk basını bugünlerde soruyor. Bu suç makinesinin Kuzey Kıbrıs'ta kalması için epey uğraş verenler kimler? Buddle konusunu gündeme taşıyan gazetecilerin tehdit edildikleri de iddia ediliyor. Avustralya basınında çıkan haberlere göre Buddle, Türkiye'ye gönderilmeden önce Kıbrıs'ta gözaltındayken Kıbrıslı bir gazeteciyle konuştu. Kıbrıs'a tatile geldiğini, Kıbrıs'ı sevdiğini ve buraya yerleşmeye karar verdiğini, Girne'de iskeleye yerleştikten ve 6 aylık ikamet izni aldıktan sonra da yatırımlar yaptığını iddia etti. İkamet izninin uzatılmayacağını öğrenmesi üzerine dava açmak için avukat tuttuğunu söyledi. Buddle, dava başlamadan ikamet izninin 6 ay daha uzatıldığını ve bu arada da evlendiğini savundu. Buddle, kısa bir süre sonra bazı aracıların kendisini arayarak Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın rüşvet istediğini, vermediği takdirde kendisini sınır dışı edeceklerini söylediğini de iddia etti. Parayı aracılara verdim diye de ekledi. Buddle'ın avukatı Emre Kadri de rüşvet iddialarını doğruladı. Avustralyalı kaçağın Avustralya'ya iade edilip edilmeyeceği, edilecekse ne zaman edileceği henüz belli değil. Ancak Kıbrıs'ta geride bıraktığı soru işaretleri daha bir süre konuşulacağı benziyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatırlanacağı gibi son dönemde Sedat Peker'in iddiaları, Halil Falyalı konusu ve 2021 sonlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanının istifasına neden olan kaset skandalıyla Türkiye ve uluslararası kamuoyunun gündeminde yer buluyor.
Sayın dinleyiciler, bu bölümü yayına arkadaşımız İsmail Kayan hazırlamıştı. Şimdi her pazartesi yayın sonuna doğru yayınladığımız spor bölümüne geçiyoruz. Bu hafta sonu Türkiye ve Türk toplumu takımlarının performansı pek iyi değildi. Şimdi spor bölümünü izliyoruz, dinliyoruz. Golf dünyasının en prestijli turnuvası sayılan ve kısaca The Open adı verilen İngiliz Açık'ta son tura liderlerin 4 puan gerisinde giren Avustralyalı golfçü Cameron Smith inanılmaz bir performans göstererek şampiyon oldu. 150. kupayı kaldıran Smith tarihte bu başarıyı yakalayan 5. Avustralyalı oldu. En son Greg Norman 1993'te The Open'ı kazanmıştı. Cameron Smith turnuva boyunca Avustralyalıların desteğini hissettiğini söyledi. Özellikle Avustralyalıların desteğinin çok olduğunu söyleyen Smith, "Beni orada motive eden sizdiniz. Sizi görmek güç verdi," dedi ve "bu Avustralya için," diye konuştu.
This one's for us. Thanks guys.
Ankara'da düzenlenen Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final ve final maçları sonrası İtalya dünya şampiyonu oldu. Türkiye kadın voleybol takımı Filenin Sultanları'nı 3-0 yenen İtalya finalde Brezilya ile karşılaştı. Brezilya'yı da 3-0 yenen İtalya şampiyon olurken üçüncülük maçında Sırbistan'la karşılaşan Filenin Sultanları rakibine 3-0 yenildi ve turnuvayı 4. tamamladı. Victoria'daki toplum takımlarımız için de iyi bir hafta sonu değildi. Premier Lig'deki Hume City yani Anadoluspor Heidelberg deplasmanındaki gollü mücadelede rakibine 3-2 yenildi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor yani Wirralsea United ise evinde Keeler Park'a 2-1 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers evinde Mill Park'a 5-2 yenilirken aynı ligdeki Çağrı Spor yani Hume United ise deplasmanda Epping City'ye 2-0 yenildi. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Yarın yayınımız yok. Bir sonraki radyo programımız 20 Temmuz Çarşamba saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.